Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara, özellikle de Hayrünnisa Karadoğan'ın Tarihin Elevericisi Edebiyat makalesine şöyle bir yakından bakacağız. Yani tarih sadece geçmişte olanları mı anlatır, yoksa bugünün ihtiyaçlarına göre hani biraz şekillenen bir anlatımı? Okuduğumuz tarih ne kadar gerçek? Bunu sorgulayacağız. Temel fikir şu aslında. Tarih, yazıldığı dönemin ideolojisiyle, gücüyle örülmüş bir tür kurgu olabilir mi?
Bu çok ilginç bir nokta. Hatta Fransız düşünür Michel de Certeau tam da bunu söylüyor. Yani tarihi içinde yaşadığımız zaman diliminde üretilen bir kurmaca olarak görüyor. Demek istediği şu: tarih sadece geçmişe ışık tutmaz, aynı zamanda bugüne hizmet eder. İşte kimlik inşa eder, gücü meşrulaştırır, bu tür amaçları vardır. O yüzden sadece ne anlatıldığına değil, asıl kim anlatıyor, neden anlatıyor, nasıl anlatıyor, bunlara bakmak lazım. İşte bu sorular önemli.
Mesela Osmanlı tarihinin ilk zamanlarına gidelim. Aşık Paşazade var, Tevarih-i Âli Osman'ı yazmış, kuruluş, yükseliş dönemleri, bayağı destansı anlatır. Tabii ki değerli dingiler var içinde ama sonuçta padişahın yani devletin gözünden süzülmüş bir anlatı bu. Biraz öyle değil mi?
Evet.
Ya da 17. yüzyılda Naima, o da devletin resmi tarihçisi, yani vakanüvis. Bu durum tarihin ne kadar bağımsız, ne kadar tarafsız olabileceği sorusunu ister istemez akla getiriyor. Genelde gücü elinde tutanın hikayesini mi okuyoruz acaba?
Kesinlikle öyle. Yani güç odaklarından tamamen bağımsız bir tarih yazmak ne kadar mümkün? Bu hep tartışılan bir şey. Genelde neyle karşılaşıyoruz? İktidarın başarıları öne çıkarılır. Hani sorunlar, başarısızlıklar biraz örtülür. Alternatif sesler pek duyulmaz. Karadoğan'ın makalesinde de dediği gibi her tarihçi bir seçim yapar sonuçta. Hangi olay önemli, hangisi değil, bu seçimler bile çok şey anlatır bize. Tek bir anlatıya saplanıp kalırsak resmin bütününü kaçırırız yani.
İşte tam bu noktada işler ilginçleşiyor da edebiyat devreye giriyor. Farklı bir pencere açıyor sanki. Mesela Kanuni Sultan Süleyman dönemi resmi tarihte hep nasıl geçer? Muhteşem yüzyıl, bir altın çağı, işte adalet, düzen, refah.
Evet, fetihler, büyük yapılar, devletin gücü hep bunlar ön plandadır.
Ama şimdi aynı döneme ait bir edebi metne bakalım. Fuzuli'nin Şikayetnamesi. O meşhur dize var ya, selam verdim, rüşvet değildir düğü almadılar. Bakın bu tek cümle bile resmi tarihin pek de girmediği bir alanı. Yani bürokrasideki o yozlaşmayı, liyakatsizliği nasıl da ortaya koyuyor. Müthiş bir şey bu.
Edebiyatın gücü de burada zaten. Çünkü edebiyat tarih gibi katı kurallara, belgelere o kadar bağlı değil. Daha özgür bir alanı var. Yazarlar yaşadıkları dönemin o sosyal atmosferini, insanların hislerini, eleştirilerini, yani sıradan insanın deneyimini eserlerine yansıtabiliyorlar. Resmi kayıtlarda pek bulamayacağınız şeyler bunlar. Hani Fuzuli'nin dizesi sadece bir yolsuzluktan bahsetmiyor. Aynı zamanda o durumu yaşayan insanın çaresizliğini, o hayal kırıklığına da hissettiriyor bize. Certeau'nun dediği gibi tarih bir kurguysa, edebiyat işte bu kurgunun eksik bıraktığı, belki de üstünü örttüğü gerçekleri fısıldayabilir bize. Gerçeğin izini sürmek için farklı kapılar açar.
Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızdan nasıl bir sonuca varabiliriz? Şöyle mi demeliyiz? Tarih, çoğu zaman güçlülerin bakış açısını yansıtan, bugünün ihtiyaçlarına göre de şekillenebilen bir anlatı.
Evet, büyük ölçüde öyle.
Geçmişi gerçekten, yani daha katmanlı anlamak istiyorsak, sadece resmi tarih kitaplarına bakmak yetmez o zaman.
Aynen öyle. Eleştirel okumak şart ve farklı kaynaklara gitmek lazım. İşte edebi eserler, mektuplar, belki hicivler, günlükler. Karadoğan'ın da vurguladığı gibi gerçek dediğimiz şeyin farklı yüzleri genellikle bu resmi olmayan kayıtlarda o satır aralarında gizli olabiliyor. Asıl sorgulama şu aslında: bir metni okurken bu niye böyle yazılmış, neyi öne çıkarıyor, neyi gizliyor, bu sorularla başlamak lazım.
O zaman dinleyicilerimiz için de üzerinde düşünecekleri son bir soruyla bitirelim bu sohbetimizi. Eğer resmi tarih, hatta edebiyat bile
belirli perspektifleri genellikle de okur yazar ya da hani elit kesimin bakışını yansıtıyorsa, geçmişteki o sıradan insanların, sessiz kalabalıkların hikayeleri, onların deneyimleri acaba ne ölçüde bugünkü anlatılarımızın tamamen dışında kalmış olabilir? Bu kayıp sesleri nasıl duyabiliriz ki?